Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında haftanın ikinci iş gününde sizlerleyiz. Takvimler 4 Ocak 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde psikoterapi yolculuğuna çıktığımız Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde sizlerle olacağız. Zihnimizde düşünce adına neler olup bitiyor? Düşüncelerimizi hangi programlar yönetiyor? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve bu soruların yanıtlarını alacağız. Zihnimizin alanları, şemalarımızı ve düşüncelerimizi yöneten programları konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ikinci bölümde Atalardan Yadigar köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon bağlantımızla yayınımızda olacak ve Çarlık Rusyası'na karşı verdiği mücadeleden dolayı Türkiye'de Kafkas Kartalı olarak bilinen Şeyh Şamil'in hayatını konuşacağız kendisiyle. Güne bakan başladı. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Geçip giden o zamanları, bir yerlerde bulsam. Geçip giden o zamanları, bir yerlerde bulsam. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden o zamanları, bir yerlerde bulsam. Geçip giden o zamanları, bir yerlerde bulsam. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey istemem. hatıralar. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey istemem, neye yarar hatıralar. Geçip giden o zamanları, bir yerlerde bulsam. Geçip giden o zamanları, bir yerlerde bulsam. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey istemem, neye yarar hatıralar. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey İstemem, neye yarar hatıralar.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hakan hocam merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz yayınımıza. Yeni yılın ilk programında sizlerle birlikteyiz köşemizde. Konumuza geçmeden önce 2022 yılı hakkında duygu, düşünce ve dileklerinizi almak isterim.
2021 tabii bizler için çok farklı geçti. İnsanlık tarihinde de hani bizim en azından kendi tarihimizde de görmediğimiz farklı olayların olduğu bir dönem oldu. Salgın başta olmak üzere. Umarız bu yıl 2022 kötü olayların geride bırakıldığı, güzelliklerin yaşandığı, tüm dünya için, tüm insanlık için, ülkemiz için güzel bir yıl olur. Kişisel anlamda bizler için de güzel, verimli bir yıl olur. Bu temennilerde bulunuyoruz. Tabii bir de günümüzü, yılımızı güzelleştirmek için elimizden geleni yapalım. Yani güzel bakalım, güzel görelim, güzel davranalım. O da bu yılın inşallah güzel geçmesine katkıda bulunur diye düşünüyorum. Herkese gönlünce sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleriniz için. Evet kıymetli hocam, zihnimizde düşünce adına neler olup bitiyor? Düşüncelerimizi beynimizdeki hangi programlar yönetiyor? Bu aklımıza takılan sorular arasında bugün sizlerle zihnimizin alanlarını, şemalarımızı ve düşüncelerimizi yöneten programları konuşacağız. Şimdi şemalar diyoruz ama ne demek şema? Dilerseniz buradan başlayalım.
Tabii. Hani bir laf vardır, teşbihte hata olmaz diye. Eğer insanı bir bilgisayara benzetirsek, yaşanan olayları, başımıza gelenleri, çevresel olayları, o bilgisayarın tuşuna değen parmaklar, mouse'un hareketleri gibi düşünebiliriz. Tabii bunlar olduğunda, yani bir tuşa bastığımızda, mouse'u hareket ettirdiğimizde, bir yere tıkladığımızda, bilgisayarda bir çalışan bir program vardır. İşte o program bir takım tepkiler verir. Çalışan programa göre de ekranda bir takım değişiklikler görürüz. İşte eğer sesli bir çıktısı varsa programın onları duyarız gibi. Hı-hı. Şimdi beyin o bilgisayarın kendisi gibi düşünelim. Beynin yapısı bilgisayarın hardware'i, işte işlemcisi, efendim güç kaynağı, telleri vesaire gibi düşünelim. Şemalarda işte bu bilgisayardaki çalışan programlar gibi düşünebiliriz. Hepimiz doğduğumuz andan itibaren olan olaylardan bir takım anlamlar çıkartırız, kalıplar çıkartırız. Bu tabii erken çocuklukta daha yoğundur bu değişim, gelişim. Ama dil öğrenme gibi düşünürsek, hani biz ben nasılım, diğer insanlar nasıldır, dünya nasıl bir yerdir, hayat nasıldır, ilişkiler nasıldır, sürekli insanoğlu o gelişmiş beyin özelliğiyle, özellikle işte bizim düşünme merkezimizin çok frontal lobumuzun gelişkin olması nedeniyle adeta bir sünger gibi olan bütün yaşantıları gözlemler, kaydeder, sonuçlar çıkartır. Yani bunu yapmadan duramaz insan beyni. Bu şekilde biçimleniyor. Ve hızlıca da biçimlenir. Çünkü özellikle düşünelim, hani küçük bir çocuğu düşünün. Hakikaten etrafa ne kadar dikkatlidir, ne kadar ilgilidir, ne kadar meraklıdır. Gerek nesneler dünyasına, gerek insanlara karşı müthiş bir merak vardır. Ve buradan çıkan sonuçları da hep alır, biriktirir. Hatta bazen bir çocuk bir şeyi bir kere görür, ondan sonra hemen uygular, taklit eder, kullanır. Şaşırırız da o zaman. Tabii yaş ilerledikçe bu değişim, gelişim bitmemekle birlikte epeyce yavaşlıyor diye düşünebiliriz. Özellikle bazı yayınlarda, tabii yayından yayına da bulgular değişebilir ama ortalama, hani o insanı bilgisayara benzettiğimizde, işte bu bilgisayarın işlemci hızının en yüksek olduğu dönem 24 yaş civarı denir. Ama mesela insanlarda pek çok ürününü değil mi, daha böyle işte ustalık dönemi denilen işte 40'lı yaşlarda falan ortaya koyar bazen. Bilimde de, sanatta da bazen hani o yaşlardan sonra, hayatta da hatta insanın yaptıkları o yaşlardan sonra daha bir farklılık kazanır. O da tecrübenin tabii etkisi. Evet. Yani akıl ve tecrübe tabii beraber olduğunda daha güzel sonuçlar ortaya çıkar. Evet. İşte şemalarda kabaca şöyle diyebiliriz. Dünyayı ve insanları ve kendimizi ve ilişkileri değerlendirmede kullandığımız kalıplar. Hmm. Peki niye kalıp kullanıyoruz? Hızlı değerlendirme yapmak için. Her şeyi sıfırdan alırsak son derece yavaş hareket ederiz, yavaş değerlendirmeler yaparız. Yavaş olursak ne olur? Bu da bizim hayattaki şansımızı, başarı şansımızı, kaynaklara ulaşma şansımızı, hepsine verimimizi azaltır. O nedenle nispeten hızlı hareket etmek için böyle şemalara ihtiyacımız var. Ve bu şemalar çoğu kere de işimizi kolaylaştırır düzgünse.
Evet.
Örneğin işte fizik dünya ile ilgili geçen hafta da örnek vermiştik. Belli şemalarımız vardır ki bunlar hemen her zaman geçerli ve işe yarar. Hani ben diyelim işte elimde tuttuğum bir şeyi ileriye doğru fırlattığımda bunun ileriye gideceğini bilirim. İleriye bir şey atmak istiyorsam bunu kullanırım. Nesneleri yönetirken, yönlendirirken hep bu fizik dünya ile ilgili bilgilerimiz işe yarar. Aynı şekilde psikolojik anlamda da bir takım bilgilerimiz oluyor. Diyelim işte ben bilirim ki size bağırır çağırırsam siz de bundan kırılırsınız, üzülürsünüz veya siz de bağırabilirsiniz. Ama size işte yumuşak davranırsam, iyi davranırsam muhtemelen siz de bana iyi davranırsınız gibi kurallar diye düşünebiliriz bunu. Hmm. Sadece hani ilişkilerle ilgili değil, ben nasıl bir insanım, başarılıyım, başarısızım, diğer insanlar nasıldır, iyidir, kötüdür gibi şemalar bunlar. Bunlara daha çok kişiler arası alana ilişkin psikolojik şemalar da diyebiliriz.
Aslında bu şemalar biraz önce bahsettiğiniz gibi bizim hayatımızı kolaylaştırmamız için varlar.
Kesinlikle ve çoğu kere de kolaylaştırır. Tabii bu programlar ve şemalar ne kadar çok çeşitliyse, ne kadar farklı farklı durumlara uygunsa o kadar daha hayatımız iyi ve kolay geçer. Evet. Yine bilgisayarı düşünün. Bilgisayarda tek bir program varsa, başka bir program yoksa o kullanışlı bir bilgisayar değildir. Her şeyinizi onunla yapmak zorunda kalırsınız. Ama ne kadar zenginse sizin program yapınız, o kadar daha duruma uygun o programları kullanarak iyi sonuçlar elde edebiliriz. Aynı mantık burada da geçerli. Psikolojik anlamda bizim şemalarımız ne kadar insanları, dünyaları, diğer kişileri, kendimizi kapsayıcı ve çok boyutluysa, zenginse o kadar daha iyi bir şekilde yaşarız. Hem psikolojik anlamda iyi hissederiz hem de aslında hayattaki bulunduğumuz yer, konum, verim, üretkenlik, işlevsellik açısından da daha iyi durumda oluruz.
Doğru. Şimdi aklıma bu bilgisayar örneği verdiniz, şu geldi. Bir iş bilgisayarım var, bir de evde kullandığım hem iş hem de kişisel bilgisayarım var, dizüstü bilgisayarım. O dizüstü bilgisayarımda pek çok program var. İşte video kurgu montaj programı kullanıyorum, ses montaj programı kullanıyorum, video sıkıştırma programı kullanıyorum. Bunun yanında pek çok programdan istifade etmeye çalışıyorum. Ama işe geldiğimde iş bilgisayarım çok daha farklı, daha kısıtlı programlar var. Ama evdeki bilgisayardan çok daha fazla verim alıyorum.
Evet.
Bu aklıma geldi siz bunu anlatınca.
Şimdi şöyle bir şey. Diyelim benim göğsüm ağrıyor. Olabilir, insanların hani göğsü ağrıyabilir. Şimdi eğer benim tek programım bedensel olarak zayıf ve güçsüzüm ve belirsizliğe dayanamam ve eğer her an benim başıma kötü şeyler gelir gibi olumsuz şemalarım varsa, yani kendimle ilgili, bedenimle ilgili dikkat ederseniz hep olumsuz. O zaman ne olur? Hemen paniğe kapılırım ve o anda ne düşünürüm? Kalp krizimi geçiriyorum. Bana bir şey mi oluyor? Kötü bir şey oluyor gibi düşüncelerim olur. Ama işte göğüs ağrısıyla ilgili, hani eğer ben bedensel olarak zaman zaman sıkıntı yaşayabilirim ama iyi kötü sağlıklı güçlü bir bedenim var. Hani hayatta olumsuz şeyler insanın başına gelebilir ama olumlu şeyler de gelebilir gibi. Dikkat edin, daha çeşitli ve hem olumluyu hem olumsuzu içeren şemalarım varsa o zaman ya göğsüm ağrıyor ama belki de işte ters yatmışımdır. Belki de bir ne bileyim soğuk etkilemiştir gibi. Daha
pek çok neden olabilir.
Yani daha ne diyeyim, daha esnek, daha çeşitli düşünebilirim. Paniğe kapılmayayım, hani ağrı devam ederse de işte bir gider doktora muayene olurum. Ama ilk söylediğim gibi sadece olumsuz şemalarım varsa, işte bedensel olarak zayıfım, hastalanabilirim, her an başıma kötü bir şey gelebilir, o zaman hemen o ağrıyı hisseder hissetmez ne bileyim bir acile koşabilirim, hemen bir doktora gidebilirim ve panikleyebilirim. Çeşitlilik derken benim kastettiğim aslında bu anlamda. Örneğin işte bir üstümüze yolda yürürken işte hafif yağmurlu da bir hava, su birikintisi var. Birdenbire aniden bir araba geçti. Schlocks diye işte bizim kıyafetimizi ıslattı diyelim. Şimdi çoğu insan bu tür bir durumda işte şaşkınlık olabilir, korku olabilir, ne bileyim kızgınlık olabilir. Çeşitli duygular olur. Daha sonra da ne bileyim üstümüze başımıza bakarız, işte onu silip çok kötüyse gerekirse gider kıyafetimizi değiştiririz. Bu şekilde olayı duygusal olarak olumsuz hissetmekle birlikte çok da alt üst olmadan atlatırız. Ama işte olumsuz bir şemamız varsa, diyelim her an hastalanabilirim, İşte bak bu su beni acaba işte üşütür mü veya buradan efendim su birikintisinden bana bir mikrop geçmiş olabilir mi? Ya da kendimizi karar verme anlamında, kendini yönetme anlamında güçsüz hissediyorsak pişmanlık duyabiliriz. İşte diyebiliriz ki bak daha ben nereden yürüneceğini bile bilmiyorum, daha dikkatli olmalıydım, yola yakın yerden gitmemeliydim, niye böyle yaptım, kendini suçlama ve pişmanlık hissedebiliriz. Bir başkası İşte aşırı öfkeye kapılıp ne bileyim aracın peşinden koşabilir, küfredebilir, hakaret edebilir. Onun da şeması işte bu dünya haksız bir yerdir. İşte ben sürekli ezilen biriyim. işte haklarımı korumanın tek yolu işte karşı saldırıya geçmektir gibi bir şeması varsa o da bu şekilde hareket eder. Yani şemalarımız aslında bizim hem düşüncelerimizi hem duygusal tepkilerimizi hem davranışlarımızı etkileyen yapılar psikolojik anlamda.
Peki. Kıymetli hocam, şimdi gün içerisinde olumlu veya olumsuz beynimizden binlerce düşünce geçiyor. İşte çocuklukta edindiğimiz bilgiler, çevreden gördüğümüz, anne babadan aldığımız eğitim, bunlar da etkili olabiliyor.
Evet.
Peki düşüncelerimizi hangi programlar yönetiyor?
Şimdi bu aslında kabaca üç ana gruba ayırıyoruz. Kişinin kendisiyle ilgili, diğer insanlarla ilgili, dünya ile ilgili inançlarımız diye şemalarımız. Bunların da tabii kendi içinde işte diyelim kendimizle ilgili bir zayıflık, güçsüzlük veya güçlülük alanı olabilir. İki, duygusal alan sevilme, sevilmeme olabilir. Üçüncü olarak da iyi biri olma, kötü biri olma. Daha ahlaki, moral alandaki şemalarımız var. Hı hı. Yine bu şemaların etkisiyle, tabii dünya ile ilgili, diğer insanlarla ilgili de olumlu olmuş şemalar var ama en çok kendimizle ilgili olanlar daha merkezi. Bu şemalara bağlı olarak da bilgi işleme tarzlarımız ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Hani dediğim gibi bir insan zihninin en önemli işlevlerinden bir tanesi düşünmek ve zihinde düşünürken işte bu şemaların etkisiyle çeşitli yöntemler kullanıyor. Kısa yollar da diyebiliriz buna. Bu kısa yollara bilişsel psikolojiyle ve bilişsel davranış terapiyle uğraşan kişiler çeşitli isimler veriyor. Bunu bir tür zihnimizin olayları, dünyayı, olguları işlerken kullandığı kalıplar gibi düşünebiliriz. Bunlar genellikle yine olumlu sonuç verirken bazen olumsuz sonuç da verebilir. Özellikle duygusal olarak çok yoğun kendimizi kötü hissettiğimizde. Örneğin bir örnek vereyim. Çeşitli isimler de verilmiş bunlara. Bir tanesi keyfi çıkarsama. Bu şu demek. Ben diyorum ki size işte ya programımız nasıl gidiyor? Nasıl, iyi gidiyor mu? Siz de diyorsunuz ki hocam çok iyi gidiyor. Keyfi çıkarsama şu demek, hani çok iyi gidiyor denince normalde benim ne hissetmem gerekir? Aa ne güzel, işte Mustafa Bey iyi buluyor, demek tabii ki iyi bir şey yapıyoruz. Ama ben şöyle hissediyorum, üzüntü, ya demek ki diyorum o kadar kötü bir program yapıyorum ki, yapıyoruz ki hani moral olsun, hı-hı, diye, benim moralimi yükseltmek için böyle söyleyeyim. Bu keyfi çıkarsama dediğimiz bir şey. Hani ben kötü ve başarısızım diye bir şemam var. Ve bunun etkisiyle siz ne derseniz deyin, ben onu olumsuz yorumluyorum ya da ters bir sonuç çıkartıyorum. Seçici soyutlama dediğimiz örneğin bir düşünce işleme özelliği var. Bu onun biraz daha hafif şekli. Siz diyorsunuz ki hocam ya program iyi gidiyor ama bazı yerlerde böyle daha bir örnek versek de insanlar için anlaşılır olsa. Hı hı. O zaman da yine diyorum ki ya bütün program çok kötü gidiyor, berbat oldu. İnsanlar demek ki hiçbir şey anlamıyor. Halbuki siz bir örnek getirdiniz, evet, bir geliştirilmesi gereken bir şey. Ama ben onu genelliyorum böyle. Hani biz buna da seçici soyutlama. Yine felaketleştirme. Örneğin bir işte küçük bir baş ağrısı oluyor bizde. Diyoruz ki ya herhalde beyin tümörüyüm, ben gittim. Yani olabilecek en kötü sonucu düşünme, felaketleştirme dediğin şey.
En kötüsü de bu sanırım. Değil mi?
Evet. Duygusal çıkarsama, hani ya siz diyorsunuz ki hocam gayet iyi gidiyor, güzel bir programımız. Ben diyorum ya yok, içime sinmeyen bir şeyler var. Bana kötü gibi geliyor. Yani nedir, niye kötü geliyor? Çünkü ben öyle hissediyorum demek. Etiketleme, işte diyelim bugün mesela çalışmamız gereken bir konu var ve işte onu çalışmadık, geciktirdik. Diyorum ki ben tembelim. Ya da çocuğunuz çalışmadı, diyorsunuz ki bu çocuk tembel. Etiketleme oldukça zehirleyici bir aslında düşünce işleme özelliği, olumsuz kullanılırsa. Neden? Çünkü çocuğa siz tembel dediğinizde ne demek? Bu yapısal bir şey. Hani tembel geldi, tembel gider. Dolayısıyla da yapacak bir şey yok gibi. Zihin okuma, ya bak işte ben programla ilgili bir şeyler söylüyorum. İşte Mustafa Bey de sessiz kalıyor. Hı hı. Herhalde beğenmediği için. Yoksa müdahale edip bir şeyler söylerdi. Hı hı. Zihin okuma dediğimiz şey de bu. Şimdi bunların hepsi dediğim gibi yerine göre iyi ve uygun şekilde kullanılırsa hızlandırıcı şeyler. Ama uygunsuz bir şekilde olur olmadık yerde kullanılırsa da maalesef olumsuz otomatik düşüncelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Onlar da bizi duygu ve davranışımızı yine etkileyerek olumsuz yöne doğru götürebiliyor.
Bunlara düşünce hataları diyebilir miyiz?
Yerine göre ben düşünce hataları aslında literatürde, kitaplarda hep öyle geçiyor ama ben özellikle çok o tabiri kullanmak istemiyorum. Şu neden, yani bunlar bir kere yerine göre hata olabilir, yerine göre de uygun da olabilir. Bir de hatalı düşünüyorsun demek insanları kötü hissettirir doğal olarak. Hani kime söylense. Ben bunlara mesela düşünce tuzağı da diyorum bazen. Hani çünkü bazen bizi tuzağa düşürebiliyorlar. Özellikle de duygusal yönden çok yoğun olduğumuz anlarda. Yerine göre de uyumsaldır dediğim gibi. Örneğin bizim siyah beyaz düşünce dediğimiz bir şey vardır ki genellikle olumsuzdur hani sonuçları hep. İşte siz beni bir diyorsunuz ki hocam şu örnekler geliştirilse iyi olur. Ben de diyorum ki ya bu kadar emek verdim adam hepsini içe saydı. Beni işte yok saydı.
Evet.
Halbuki siz bir yapıcı bir öneride bulunuyorsunuz. Hani siyah beyaz düşünce bu. İşte beni eleştiriyorsa demek ki beni hiç sevmiyordur. İşte hani siyah beyaz düşünme tarzı. Mesela yerine göre bunun da uyumsal olduğu durumlar olabilir. Uyumsalları ne gibi? Diyelim bir mücadele ediyorsak, bir rakibimiz varsa kendimizi tam iyi, karşı tarafı tam kötü gördüğümüzde bu aslında rekabette, mücadelede bir enerji verebilir. Ama genellikle dediğim gibi kişiler arası ilişkilerde olumsuz bir durumdur. Zihin okuma örneğin. Yani yerine göre olumsuzken bir anlamda da insanların zihnini de okumamız da gerekir. Hani zihin okumazsak anlayamayız. Mesela ben şu anda diyelim ya acaba Mustafa Bey programı bitirmeyi düşünüyor mu? Süre azaldı mı gibi bir tahminde bulunuyorum. Bunu bulunmam gerek ki değil mi? Size de bir fırsat vereyim. Yerine göre de uyumsaldır.
Aslında bu doğru bir zihin okuma şu an hocam. Süremizi biraz aşıyoruz ama devam edelim. Bu konuyu tamamlamak istiyorum izninizle.
Evet.
Bir diğer aşırı genelleme var değil mi?
Aşırı genelleme aslında etiketlemeye de benziyor. Bunlar böyle farklı isimlerle adlandırılıyor ama ortak özellikleri var. Hemen bir şeyde diyelim bir arkadaşımızdan ayrıldık. Artık hiç arkadaşım olmayacak gibi. Dikkat ederseniz felaketleştirmeye de benziyor. Kişiselleştirme diyelim. Haftaya efendim programda siz yoksunuz, başka bir arkadaşımız var. Ben diyorum ki herhalde Mustafa Bey benden sıkıldığı için programı bu hafta o yapmıyor. Halbuki başka nedenleri olabilir. Hani üstüne alma dediğimiz şey.
Evet, evet.
Bir de en çok böyle suçluluk duygusuyla bağlantılı olan ve kızgınlıkla da bağlantılı olan meli malı tarzı düşüncelerimiz var. Hani mutlak talepler. İşte başarılı olmalıyım, işte asla bana karşı çıkılmamalı gibi. Bunlar başarılı olmalıyım diyelim, başarılı olamadığımızda ki insanoğlu bazen başarılı olamayabilir. Kendimizi çok kötü ve suçlu hissederiz. Karşı tarafla ilgili olduğunda da meli malı ifadeleri o zaman da çok öfkeye yol açar. İşte bana hayır dememeli. Diyelim olur ki size bir talebinize hayır dedi karşıdaki kişi. Bu çok öfke getirir. Meli malı genellikle sıkıntılı bir düşünce işlem özelliğidir.
Evet. Kıymetli hocam verdiğiniz bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu durumlar insanın hayatını çok zorlaştıran durumlar. İlerleyen zamanlarda bu durumlardan nasıl kurtulunur? Bu durumlarla nasıl
Tabii.
başa çıkılır? Onları da konuşacağız inşallah sizinle. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum.
Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerleydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
yoktu özümde, umudu çoktu gönlümde, tek bir de dua dilimde, şehadet içtim elimde. Zemherinin seherinde kendimden geçtim elimde. Sarı kavuş, sarı kavuş, yiğitler ayazda kavuş, Allahu Ekber dalda, Mehmet uykuya dalmış. Sarı kavuş, sarı kavuş, yiğitler ayazda kavuş, Allahu Ekber dalda, Mehmet'im uykuya dalmış, Mehmet'im uçuma varmış.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Bugün Şeyh Şamil'i konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın şu anda telefon hattımızda. Sayın Aydın, merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Necip milletimize de gönülden muhabbetlerimi arz ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Yeni yılın ilk Atalardan Yadigar köşesi olması sebebiyle yeni yıla dair duygu, düşünce ve dileklerinizi almak isterim.
Yeni yılın en başta nazlı vatanımız, bayrağımızın şerha şerha dalgalandığı mübarek beldemiz, Necip milletimizin hayat bulduğu bin yıldır Anadolu topraklarında yurt edindiğimiz Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bütün İslam beldelerine hayırlar getirmesini, güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve diyor ya, Şamil'i konuşacağız, İmam Şamil'i, Anadolu'ndaki ifadeyle Şeyh Şamil'i konuşacağız ya, diyor ki analar bir çocuk doğuracaksa Şamil gibi bir çocuk doğursun. Yeni yılda anneler Şamil gibi, Selahaddin Eyyubi gibi çocuklar doğurması temennisiyle selamlıyorum.
Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Şimdi Çarlık Rusyası'na karşı mücadeleden biliyoruz. Kafkas Kartalı olarak bilinen Şeyh Şamil'i. Şeyh Şamil hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Bir evet, de sizden dinleyelim.
Şamil'i bilmeyen atasını ne bilir değil mi? Şamil'i bilmemiz lazım ki atamızı bilelim. Ya da diyorlar ki Anadolu'da bir darbu mesel var. Atasının izinden gitmeyen itin izinden gider. Bizler atalarımızın izinden giden, atalarımızın yadigarı olan, bizim programımızın adı da Atalardan Yadigar ya,
evet,
atalarımızdan yadigar olan bu bütün İslam topraklarını, bütün İslam dünyasını, gönül coğrafyamızı ve onların yetiştirmiş olduğu ulu önderleri, büyük oğullarımızı anmak bizim temel görevimizdir. Çünkü milletler büyük oğullarıyla yaşar. Bizim büyük oğullarımızın başında hiç şüphesiz Şeyh Şamil gelir. 31 yıl Ruslara karşı, Çarlık Rusyası'na karşı gecesini gündüzüne katan, kılıcıyla, ilmiyle, irfanıyla, hikmetiyle, cesaretiyle, şecaatiyle harp eden bir Şeyh Şamil. Yani tarihe kazanan, zamanla kök salan birçok isim vardır. Fakat sıra dışı ve üstün özellikleriyle tesadüflerden uzak bir şekilde hak ettiği şöhretin doruklarında yer alanların başında İmam Şamil gelir. Allah vergisi bir karizması var Mustafa Bey. Bilgeliği var ve kusur derecesindeki cesaretiyle insanların inanamayacağı ölçüde yapmış olduğu işler tarihin akışını değiştirir. İşte Şeyh Şamil'in Kafkaslar'da yaptığı işler tarihin adeta akışını değiştirmiştir. Rusların Avrupa'yla savaşırken Avrupa'yı yenmiş, tam iki katını Şeyh Şamil'e ve ordusuna karşı savaşmış ama bir türlü Şeyh Şamil'i yenememiş, yıpratamamış. Şeyh Şamil'i Rusların yenmesi, yenilgiye uğraması aslında yine kendi içerisinden, Kafkasların içerisinden, naiplerin birbirleriyle düşmesi, dedikoduyla son günlerini geçirmesi yüzünden Kafkas ordusu, Şeyh Şamil'in ordusu dağılmış ve yara almış. Bunun için yenilmiş. Hatta bir cuma günü Vedano köyündeki camide İmam Şamil muhacirlere, Kafkas kartallarına şu vaazı vermiş. Demiş ki, ey dağlılar, sık sık birbirlerinize karşı kıskançlık gösterdiğinizi görüyorum, duyuyorum. Diyorsunuz ki imam ona bir silah verdi, bir başkasına at verdi, bir başkasına hiçbir şey vermedi. İmam onu benden daha çok seviyor. Sebepsiz yere birbirinize haset ediyorsunuz ve gıybet ediyorsunuz. Yüce Allah'ım, gıybet, haset, kıskançlık gibi men ettiği şeylerden dolayı sizi cezalandıracağımı bilirim. Bu tür insanlardan razı değilim. Eğer bunları yaparsanız Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozar ve kuvveti elimizden alır. Hakikaten Şeyh Şamil'in gösterdiği mücadele öyle bir mücadele ki Şeyh Şamil ve Dağlılar gibi sanki dünyaya onlar gibi mücahit insanlar gelmemiş, onlar gibi direnişçi insanlar gelmemiş. Bakın Mustafa Bey, Şeyh Şamil'in ordusunda Aşi Tali Nur Muhammed isminde biri var. Onun hatırasında anlatıyor. Üç oğlu ve eşi Hanzada ile Akhulga göçen ailelerden biri, bir yapılan saldırının neticesinde kahraman Nur Muhammed şehit olur. Hanzada, yani hanımı, kocasının kanlı kıyafetlerini giyer ve erkeklerle birlikte savaşır. Ağır yaralanan kadın ölmeden önce su ister. Yakınlarında olan çocukları annelerinin susuzluğunu nasıl gidereceklerini bilmeden küçük ellerini gözyaşları ile tükürük ile ıslatarak yaralı kadının kuru dudaklarına bastırırlar. Çocuklar arasında en küçüğü olan 2 yaşındaki Malal Çihan ise annesinin elbisesinin düğmelerini açar ve ölen annesinin son kez sütünden istifade eder, sütünü emer. Böyle bir mücadele yapmışlar. Yani kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, adeta 7'siyle 77'siyle Ruslara karşı bir mücadelenin adıdır Kafkas mücadelesi ve o mücadelenin lideri, yani 1879'da 1797'de dünyaya gelen, 1871'de de Medine-i Münevvere'de Hakk'a yürüyen Şeyh Şamil o mücadelenin eşsiz kahramanıdır. Yani nihayetinde şunu diyorum, bizler birlik ve beraberlik olmadığımız müddetçe, dilde, işte, fikirde birlik ve ameli birliği yaptığımız müddetçe bize top bile değmez. Değmez. Ama birliğimiz ve beraberliğimiz bozulursa Allah'ın rahmeti bizim üzerimizden kalkar. Şamil'e uğratan ve Şeyh Şamil'e geri adım attıran aslında naiplerin, önde gelen insanların birbirlerine düşmesidir. Bunu başka bir şeyle izah edemeyiz. Ve maalesef Şeyh Şamil Osmanlı'nın da son dönemleridir. Sultan Abdülaziz tahtadır. Sultan Abdülaziz Kafkaslara bir yardım gönderememiş. O gün Osmanlı kuvvetli olsaydı aslında Kafkas Kartalı'nı yine kimse dize getiremezdi. Osmanlı'nın da yardım gönderememişiyle Kafkaslardaki o ruh, Kafkaslardaki o güç zayıflamış. Ama Şeyh Şami'nin ve Şeyh Şami'nin kartallarının değil Dağıstan'da, bütün İslam yurtlarındaki o mücadeleleri halen daha ne yapıyor? Cesaretle, şecaatle, o mücadelenin duruşuyla bizim gönüllerimize yer ediyor. Hatta en nihayetinde Rus çarından izin alır. O Sultan Abdülaziz onu ta Rıhtım'da karşılar. Sultan Abdülaziz o güne kadar Osmanlı sultanları hiç kimseyi karşılamamış. Şeyh Şamil'i karşılar ve Şeyh Şamil'in elinden öper. Bir padişah, Osmanlı padişahı ilk defa bir kişinin elinden öper. Şeyh Şamil'e İstanbul'da o kadar sevgisi vardır ki arabanın, at arabasının faytonlarını çözerler, faytonların önündeki atları çözerler ve insanlar Şeyh Şamil'in arabasını kendileri çeker. Gece gündüz Şeyh Şamil'i ziyaret etmek için bütün İstanbul halkı, bütün Anadolu halkı adeta sıraya girer. Bu Şeyh Şamil'in kararlılığıdır. Bu Şeyh Şamil'in İslam davasına olan inancıdır ve İslam davası için, ilahi kelimetullah davası için ve Allah'ın emirlerini Kafkaslar'da uygulamak için gösterdiği mücadelenin adıdır. Şimdi Aliye İzzet Begavuş diyor ki, bilge lider, bütün Türk dünyasının bilge liderinin çok güzel bir ifadesi var. O der ki, ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın. Biz dar sınırlardan çıkmak için, dar sınırlardan kurtulmak için bir defa Müslüman olmayı düşünmeliyiz ve ümmet birliğini düşünmeliyiz. Ümmet birliğini ortaya koyan, 1500 yıl evvel karanlığın narını aydınlığın nuruna çeviren muhakkak ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte Şeyh Şamil de o sevgiyle İstanbul'dan müsaade istemiş, hacca gitmiş ve en son, ilk ve son haccını Beytullah'ta yaparken bütün İslam dünyası, 100 bine yakın ümmeti Muhammed'den kişi hac farizasını yapmakta. Bütün İslam dünyası Şeyh Şamil'in elini öpmek için sıraya geçmiş. 100 binlerce insana cevap veremeyeceği için Mekke-i Mükerreme'nin emiri Şeyh Şamil'i Kabe-i Muazzama'nın damına çıkarmış. Aynı Bilal-i Habeşi'nin Mekke-i Mükerreme'nin fethinde ifa eylediği görevi ifa eylemiş ve bütün ümmete el sallamış. Bütün ümmet onu bağrına basmış. En son da ölümüne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gücü yeten Medine-i Münevvere'de ölsün hadis-i şerefi gereğince zaten çocukluktan beri istediği, gözyaşları içerisinde en son nefesini Medine-i Münevvere'de vermek istediğini sürekli Cenab-ı Hakk'a gönülden dile getirmiş. Ve Ramazan ayının son 10 gününde imam Peygamber Efendimiz'in kabrinden hiç ayrılmadan dua etmiş. O günlerin birinde İmam Şamil Resul-i Ekrem Efendimiz'in kabrinde tencerenin yanında tek başına durmuş, samimi bir dua ile gözyaşı dökerek Allah'tan kendisine Peygamberimizin mübarek yüzünü görme fırsatı vermesini istemiş. Sonra tencere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kutsal yüzünden yayılan parlak bir ışıkla aydınlanmış. Hatta Şeyh Şamil Peygamberimizin mübarek ravzasını her ziyaret ettiğinde Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ya Resulallah dediğinde her daim Peygamberimizin mübarek ravzasından, kendi ağzından, fehmi saadetlerinden ve Aleyküm Selam Ya İmam Şamil sesleri yükselmiş Peygamberimizin sesinden. Peygamberimizin daha ölmeden İmam Şamil sandıkasından çıkan mübarek elini öpme şerefiyle karşılaşmış ve o ruh haliyle konuşmaya başlamış. Kabri ve çevresi Peygamber Efendimizin kokusuyla dolmuş o öleceği gün. Ve mübarek eve döndüğünde mübarek gözlerinden gözyaşları hiç durmamış. Adeta sayalen olmuş akmış, sayalep olmuş akmış. Mübarek bundan sonra hiçbir şey istememiş. Dünyavi şeylerden sırtını çevirmiş. Ve Şeyh Ahmet Rifai Hazretlerini çağırmışlar. Şeyh imamın yanına geldiğinde 9 yaşındaki oğlu İmam Şamil'in Muhammed Kamil babasının yanında kalmış. Ahmet Er-Rifai İmam Şamil'e şunları söylemiş. Ey kardeşim, şimdi Hakk'a gideceksin. Cenab-ı Hak ile görüşeceksin. De ki Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun kulu ve Resulü Muhammed Mustafa'dır. İmam Şamil sağ elinin işaret parmağını kaldırarak o son sözleri söyler. Ve hepimiz Allah'a ibadet etmek için doğduk ve ona döneceğizdir. Büyük İmam Şamil Kurban Bayramı arefesinde ebedi yurduna doğru uğurlanır ve o gece Allah'ın rahmetine kavuşur. Ahmet Er-Rifai Muhammed Kamil'e der ki, ey oğlum, babanın elini öp, yüzüne götür. O koku öyle bir kokudur ki bu koku Allah'ın sevdiği mübarek ve salih insanların kokusudur. Ve Şeyh Şamil Cennetül Baki'ye defnedilir. Peygamberimizin komşusu olmakla şereflenir. İşte bir Şeyh Şamil'i anlamak, Şeyh Şamil'in cihat duygusunu anlamak, Şeyh Şamil'in Çarlık Rusya'ya karşı ne kadar gönülden oralardaki bağımsız bayrağı, İslam bayrağını dalgalandırmak için yaptığı cihadı anlayabilmek için Şeyh Şamil'in tasavvurunu, tefekkürünü ve tezekkürünü inceden inceye, gönülden bilmek lazım. Eğer bir meselede gönülden yaklaşmazsanız, oradan niyetiniz iyi olmasa, oradan bir netice elde edemezsiniz. Onun için bizlere Şeyh Şamil'den bugünümüze ne gelir dersek, yeni bir aşk lazım, yeni bir heyecan lazım, yeni bir uyanış lazım. İnsanlar işlerini yaptıkları zaman vatan için, millet için, devlet için yaptıklarını unutmamalı. Ve bu mübarek vatan topraklarını bizlere bağışlayan ve bu mübarek toprakların vatan olmasında yüz binlerce, hatta ne yüz binlercesi, milyonlarca Mustafa Bey şehidin kanı var. Bu şehitlerin kanıyla bu mübarek topraklar vatan oldu. Bir vatan toprağı durduk yere vatan olmuyor. Şehitler kanını akıtıyor. Alimler akıl terini akıtıyor. Ahiler, çiftçiler, çalışanlar, emekçiler alın terini akıtıyor. Ve bu üç ter vatana, toprağa düşerek vatan oluyor. Bu vatan topraklarının kıymetini bilelim. Eğer kıymetini bilmezsek Allah bizi bundan sorar. Bu topraklarımızdan muhabbetimizi kesmememiz ve bu vatan topraklarına ve bütün İslam beldelerine muhabbetle bağlanmamız gerektiğini hiçbir zaman şiarımızdan, şuurumuzdan çıkartmayalım diyorum.
İnşallah. Sayın Aydın, Şeyh Şamil'in vefat tarihi tam olarak 4 Şubat 1871. Yani bundan evet, tam 151 yıl önce. Allah rahmet eylesin. Vatan için, İslam için mücadele eden bir kahramandan bahsediyoruz. İsmi nesilden nesile aktarılarak yaşatılacak, verdiği mücadele unutulmayacak ki pek çok Müslüman ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de okullarımıza, hastanelerimize, camilerimize ve meydanlarımıza yeri geliyor. Onun ismini veriyoruz ki verdiği mücadele, onun ismi unutulmasın.
Şimdi bu çok güzel bir haslet. Tabii onun ismini vermek veya da büyüklerimizin isimlerini caddeye vermek, okula vermek, hastaneye vermek, üniversiteye vermek, bir parka vermek, bu bizim farkındalığımızı ölçüyor. Bu çok güzel bir şey.
Evet.
Ama şunu da ekleyelim. Kamil Mürşit Bagınili Şuayb Efendi Tabakat kitabında diyor ki, İmam Şamil'in yakalanmasından sonra İslam bir yetim çocuk gibi kaldı. Alimler onu 6. Salih Halife olarak adlandırıldı. Yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve 5. önemli halife Ömer bin Abdülaziz'dir. Alimler Şeyh Şamil için 6. halife olarak nitelendiriyorlar. Ve diyorlar ki yeryüzünde İslam yönetimi sadece 6. halife olan İmam Şamil tarafından kusursuz bir şekilde yerine getirildi. Hiç virgül sapmadı Allah'ın emirlerinden. Hı hı. Ve bütün Dağlılar, bütün Dağıstanlılar da Allah'ın emirlerini, Kur'an-ı Kerim neyi emrediyorsa ince eleyerek, sık dokuyarak yaşadılar. Evet. O yaşantılarının neticesinde milyonlarca Ruslara, onların toplarına, tüfeklerine karşı kılıçlarıyla meydan okuyan bir halktır.
Evet,
ve Şeyh Şamil'in çok güzel bir ifadesi vardır bizim Anadolu'da. Deriz ki sonunu düşünen kahraman olamaz.
Doğru.
Bu Şeyh Şami'nin ifadesidir. Yarın endişesi yoktur Müslüman'da. Yarın ne olacak? Bunu yaparsam kim nedir? Kimin ne demesi önemli değil. Allah'ın ne demesi önemlidir.
Doğru.
Onun için bizler Allah'ın emirlerine tam manasıyla sadıkane bir şekilde onun ipine sarıldığımız müddetçe bizim kimse sırtımızı yerine getiremez.
Evet.
Kanaati unutmayalım, şükrü unutmayalım, edebi unutmayalım. Değil mi?
Doğru.
Bu memlekette, bu vatan topraklarında nereden nereye gelindi? Bunu asla gözümüzden kaçırmayalım.
Peki, böyle
eğer
noktalayalım.
Kaçırırsak Allah bu nimeti bizden alır.
Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Aydın yayınımıza katıldığınız için. Haftaya
ben
inşallah sizin, görüşmek dileğiyle.
Sağ olun, ben sizlere teşekkür ediyorum. Bütün Necip milletimize hürmetlerimi arz ediyorum.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Şeyh Şamil'i konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.